Ayrım 16.
Sofi Mehmet Paşa'nın Orta Cami'ye gelmesiyle birlikte işin şekli ve amacı da değişiyordu. Şehrin kapıları derhal kapatılarak giriş çıkışlar kontrol altına alınıyordu. Büyük Valide Sultan'a yazı gönderilerek şehzadelerin hayatının güvence altına alınması isteniyordu. Ayrıca Bostancıbaşı ile Kapı Ağası'na haber gönderilerek Ahmet Paşa'nın katledilmesine, Sultan İbrahim'in ise hal edilerek yerine şehzadesinin 4. Mehmet, Avcı Mehmet tahta çıkarılmasına ittifakla ahıt ve misak edildiği bildiriliyordu. Naima, adı geçen eser cilt 4 sayfa 298. Durumu haber alan padişah telaşlanıyor. İmpahor Mustafa Paşa'yı Orta Cami'ye göndererek ocaklara şu mesajı iletiyordu. Bu cemiyetin aslı nedir? Niçin dağılmazlar? Benimle 10.000'e karip kul vardır. Dağılmazlarsa mecmuunu hepsini kırarım. Vezirim Ahmet Paşa nerededir? Ne bileyim, bulsunlar. Bu cevap üzerine yaşlı bir Arnavut öne çıkıyor. Biz veziri kendisinden isteriz. Eğer padişah ise çıksın ayak divanı yapsın. Muratlarımızı arz edelim. Evvela böyle gaflet ile saltanat olmaz. Elbette veziri verir. Vardar Ali Paşa bir yarar ve salih bir ve dindar adam idi. Onun başı ve İbrahim Paşa'nın cesedi Bab-ı Hümayun'da nahak yere 20 gün yatmak hangi kitapta vardır diye bağırıyordu. Hemur, adı geçen eser cilt 10 sayfa 111. Naima'nın koca Arnavut diye adlandırdığı bu şahıs muhtemelen Çar Rükni Bektaşiye'den Bektaş Ağa'ydı. Bu cevap meselenin sadece Ahmet Paşa olmadığını, padişah ile ocakları arasında daha geniş kapsamlı bir hesaplaşmanın söz konusu olduğunu ortaya koyuyordu. Bektaş Ağa'dan sonra Müslihettin Koca sözü alıyor, padişahın bir zalimi toplum başına musallat ettiğini, bu şahsın yolsuzluklar yaparak mal toplayıp servet edindiğini, şeriatı ise terk ettiğini söylüyordu. Müslihettin Koca şöyle devam ediyordu. Kadınlar maslağa devlete musallat, hazine yalnız israfata yetişmez, reaya perişan. Hemur, adı geçen eser cilt 10 sayfa 111. Müslihettin Ağa ayrıca düşmanın giderek güçlendiğini ve Osmanlı'nın cephelerde yenildiğini vurguluyor, padişahın nasıl olup da bu gerçekleri görmediğini soruyordu. İmrahor padişahın tüm bunları bilmediğini, zira kendisinin anlatmadığını, sadrazamdan korktuğunu, anlattığı takdirde başının gitmesine endişe ettiğini açıklıyordu. Sonra da şöyle diyordu. Şimdi muradınız neyse söyleyiniz, padişaha tebliğ edeyim. Bunun üzerine Müslihettin Ağa isteklerini şöyle sıralıyordu. Evvela rüşvetin ortadan kaldırılması, saniyen kadıların tebaidi, salisen sadrazamın idamı. Hemur, adı geçen eser cilt 10 sayfa 111-112. İmrahor bu koşulları iletmek üzere saraya gidiyordu. Fakat Sultan İbrahim bu sırada bostancıları silahlandırmış, topların namlularını saray dışına çevirmiş bulunuyordu. Akşam olunca Orta Cami'deki ülema eve gitmek istiyordu. Ancak ocak ağaları, eğer bu gece evlerimize gidersek yarın toplanamayız. Zira Sultan İbrahim hepimizi kırar diyerek izin vermiyorlardı. Günlerden cuma olmasına karşın cuma namazı kılınmıyor ve ulema yeniçeri odalarına dağıtılarak ağırlanıyordu. Sadrazam Ahmet Paşa'ya gelince, hazırladığı suikast planı ortaya çıkıp da ocak ağaları Topkapı'daki bahçeyi terk edince Ahmet Paşa da orada kalamıyordu. Nitekim çıkar grubun elemanları olan mühürdarı, hazinedarı ve tezkerecisiyle birlikte sarayına çekiliyordu. Gece yarısına doğru özel ajanı olan 81. ortadan bir zabit saraya gelerek ocak ağalarının Orta Cami'de toplandıklarını bildiriyordu. Bunun üzerine sadrazam mühürdar ile hazinedarını yanına çağırıyor, hazinedeki 6.000 altını bir ata yüklemelerini emrediyordu. Bu arada bir mushaf ile birlikte 10.000 kuruş değerindeki iki yüzük ve büyük bir yakut yüzüğü de yanına alıyordu. Güvendiği Abdi ve Halil adlı adamlarıyla birlikte ata biniyor, Deli Birader adlı makbul adamın evine gidiyordu. Fakat mühürdar ile hazinedar Ahmet Paşa'yı gizlice takip eden bir görevliden sığındığı Deli Birader'in adresini öğreniyor, buraya giderek sadrazamı görmek istediklerini söylüyorlardı. Bu durum Deli Birader'in korkuya kapılmasına neden oluyordu. Nitekim başını kurtarabilmek için gizliden Ahmet Paşa'yı Uzun Ahmet adlı bir başka şahsın evine gönderiyordu. Ancak eski sadrazam kendisini burada da emniyette görmüyor, Hacı Behram adlı şahsın evine sığınıyordu. Hacı Behram ise ona ihanet ediyor, Ahmet Paşa'yı Sofi Mehmet Paşa'ya teslim ediyordu. Böylece dışarıya karşı derviş ve Sofi görünümü veren, gerçekte ise içinden geldiği ocağın otoritesini öne çıkarmayı amaçlayan, Kalenderi Bektaşi geleneğinin ihtiraslı temsilcisi olan Mehmet Paşa ilk hedefine ulaşmış oluyordu. Nitekim Sofi bu aşamada Ahmet Paşa ile adeta kedinin fareyle oynadığı gibi oynamaya başlıyordu. Ahmet Paşa Hacı Behram'ın evinden 40 Ocaklı tarafından alınıp altınları ve servetiyle birlikte yeni sadrazamın huzuruna götürülüyordu. Ahmet Paşa'nın büyük bir hazineye sahip olduğunu bilen Sofi, bu hazineyi son kuruşuna kadar ele geçirmek amacıyla eski sadrazamı büyük bir coşkuyla karşılıyor, ona şefkatle kucak açıyordu. Ahmet Paşa canının bağışlanmasını istiyor, izin verilirse Mekke'de inzivaya çekileceğini söylüyordu. Sofi ise askerin ancak parayla yatıştırılabileceğini söyleyerek kendisini teselli ediyordu. Ancak aynı Sofi Ahmet Paşa hakkında müftüden fetva istiyordu. Bu sırada eski sadrazam birkaç bardak buzlu su içerek sakinleşmeye çalışıyordu. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Sofi Mehmet Paşa'nın Ketüd ağası Bergamalı Hüseyin Ağazade Mehmet Ağa yanına geliyor. Ahmet Paşa'nın eteğini öpüyor, hayatının kurtarılabilmesi için kendisinden servetinin defterini istiyordu. Ahmet Paşa bir kalem alarak hesap yapıyor, sonuç olarak servetini 300 kese olarak gösteriyordu. Ancak Mehmet Ketüda bu hesaptan memnun olmuyor. Benim sultanım 300 kese bu yakında topladığınızdır. Bununla olmaz. Bütün malınızı askere vermedikçe kurtulamazsınız. Malınızı canınıza siper etmelisiniz diyerek kendisine yol gösteriyordu. Bunun üzerine Ahmet Paşa az önceki yakına bir sıfır ekleyerek 300'ü 3000 kese yapıyordu. Fakat Ketüda bunu da yetersiz buluyordu. Çaresiz kalan Ahmet Paşa koynundan 1000 altın çıkarıyor. Diğer iki adamı da aynı şekilde davranarak ortaya 3000 altın koyuyorlardı. Ahmet Paşa ardından bunları al, sahibi devlet babamıza bizden hediye olsun. Başka bir akçe nakdim yoktur diyerek yemin etmeye başlıyordu. Mehmet Ketüda ise, yok sultanım, paşa babanız sizden kendisi için bir habbe istemez. Onun muradı asker gailesini def etmektir diyor. Ortaya çıkan paraları da deftere kaydediyordu. Hammer, adı geçen eser, cilt 10, sayfa 113. Ketüda odadan çıkınca Ahmet Paşa ve adamları yere uzanarak uyumaya çalışıyorlardı. Ancak kısa bir süre sonra bir haberci geliyor, uyandırıyor, askerlerin eski sadrazamı görmek istediklerini, Sofi Mehmet Paşa'nın da onu kurtarmaya çalıştığını bildiriyordu. 8 Ağustos 1648 gecesi Ahmet Paşa odadan çıkarak merdivenlere yöneliyordu. Bu sırada bir adamın aniden koluna girdiğini fark ediyor, irkiliyordu. Yana doğru dönünce kendisine de zamanında çok hizmet vermiş olan dönemin ünlü celladı Kara Ali'yi görüyordu. Bunun üzerine hay kahpeoğlu diye söyleniyordu. Kara Ali bir hande-i istihza ile Sadrazam Paşa'nın göğsünden öperek "Hay benim devletlu efendim" hitabıyla mukabele etti. O sırada celladın muavini Hammal Ali sol koluna girdi. İkisi birlikte ahır kapısına götürdüler. Orada cellat Ahmet Paşa'nın sarığını başından aldı. Bir yumruk ile yere yıktı. Boynuna şehametli kemendi geçirdi. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 114. Naima adı geçen eser cilt 4 sayfa 306-307. Sofi Mehmet Paşa'nın emriyle eski sadrazamın cesedi bir atın üzerine konularak at meydanına götürülerek atılıyordu. Evliya Çelebi'ye göre bir ocaklı, bunun yağı Ahmet Paşa şişman bir adamdı. Her türlü ağrıya ve sızıya iyi gelir deyip cesetten bir parça kopararak bunu 10 kuruşa satmaya kalkışınca herkes cesede hücum ediyordu. Halk çeşitli aletlerle cesedi parça parça yapıyor, birkaç dakika içinde Ahmet Paşa'dan geriye sadece kemikleri kalıyordu. Bu nedenle de Ahmet Paşa'ya Hezarpare Ahmet Paşa adı veriliyordu. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 114. Böylece yıllar sonra baş kaldıran ocaklılar eylemlerine tekrar kan bulaştırıyor ve geriye dönüşü olmayan bir yola giriyorlardı. Nitekim Ahmet Paşa'dan sonra Rumeli gaz askeri, ki ulemanın önde gelenlerinden birinin damadıydı, Abdullah Efendi ulemanın gazabına uğruyor, Şeyhülislam tarafından göz göre göre ölüme gönderiliyordu. O sırada gaz asker Mesut Efendi'yi takiben cami merdivenleri karibinde atından indi. Müderrisinden yani müderrislerden Muslu Çelebi namında bir cesur genç kavuğunu başından aldı. Mesut Efendi kaz askerin açık başına bir yumruk indirdi. Kutsizade namında bir üçüncüsü de kaz askeri atını yanaştırmış olduğu taşından aşağı düşürdü. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 115. Bu sırada Muslu Çelebi ocaklara seslenerek "Ne duruyorsunuz, vurun şu melunu" diye bağırıyordu. Ocaklılar topluca hücum ediyor, biri bıçak, diğeri de tüfeğin kundağıyla kaz askerin başına vurarak yarıyorlardı. Kana bulanan kaz asker o sırada ortaya çıkan Şeyhülislam'ın üzengisine sarılarak yardım istiyordu. Kaz askerin kanı Şeyhülislam'ın beyaz sofuna bulaşırken o yaralı adamın suratının ortasına üzengisiyle vurup atını sürüyordu. O sırada Abdullah Efendi üzerine yeniden hücum eden ocaklar tarafından parçalanarak öldürülüyordu. Saldırganlar öldürmekle de yetinmiyordu. Başı kesildikten sonra cübbesi çıkarılarak yüzük oyun yere yatırıldı. Arkasından şalvarı yırtılarak kan ile olan başı ortaya konuldu. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 115. Ceset daha sonra at meydanına götürülerek eski sadrazamın cesedinin yanına atılıyordu. Bunlardan Cinci Hoca kayınpederinin gayretiyle bir süre için canını kurtarıyordu. Bu arada ağalar kaz askerin öldürülmesinin hata olduğunu söylüyor. Efendiler bu iş bizden olmadı yani sizden oldu diyerek ulemayı suçluyorlardı. Nitekim Kara Murad Ağa ocaklıları şiddetle uyarıyor, kimseye saldırmaları durumunda onlara karşı şiddet kullanmaktan kaçınmayacağını bildirerek vaziyeti kontrol altına alıyordu. Devşirme bir ailenin soyundan gelen Hezarpare Ahmet Paşa'nın öldürülmesi, Çar Rüknü Bektaşi'nin ve Ocak Ağalarının şahsında Ocak içindeki mafyos unsurların zaferi anlamına geliyordu. Gerçi bir başka mafyos çıkar grubu olan Ahmet Paşa ile adamları tasfiye ediliyor ve merkezi yönetim önemli bir paraziter unsurdan kurtuluyordu. Ama bu kez de kalenderi Bektaşi devşirme halakına mensup Ocaklı çıkar grupları alternatifsiz şekilde merkezi otoriteye ortak olmaya başlıyorlardı. Ancak elde ettikleri zaferi pekiştirmek için bir adım daha atmaları Sultan İbrahim'i hal edip çocuk yaştaki Şehzade 4. Avcı Mehmet'i tahttan çıkararak mutlak iradeyi tek ellerine almaları gerekiyordu. Sultan İbrahim hizmetkarları ve bostancıları toplayarak silah dağıtıyor, direnmeye hazırlanıyordu. Diğer tarafta Şeyhülislam, Kazaskerler, Müslihiddin Ağa, Bektaş Ağa, Kara Murat Ağa, kısacası ulema ve ocaklar saraya giderek şehzadeleri güvenceye almış olan Valide Kösem Sultanı ile hal meselesini görüşüyorlardı. Sultan İbrahim her ne kadar son dönemde de aşağılanıyorsa da Valide Sultan oğlunun tahttan indirilmesi yine de içine sindiremiyordu. Taraflar arasında uzun görüşmeler yapılıyordu. Ulema ve ocaklar padişahın akli dengesinin bozuk olduğunu, saltanatta kalması halinde çok kan döküleceğini söylüyorlardı. Valide Sultan ise Şehzade Mehmet'in henüz çocuk olduğunu ileri sürüyordu. Hal taraftarı ulema, şeriatın akli dengesi bozuk hükümdara saltanat izni vermediğini, çocuk yaştaki hükümdarın ise yapacağı hataları ileride düzeltme şansı bulunduğu için tahtın şeren hakkı olduğunu belirtiyorlardı. Valide Sultan sonunda direnmekten vazgeçiyordu. Şehzadenin hayatı güvence altına alındıktan sonra silahdar, çuhadar, bostancıbaşının da aralarında bulunduğu bir heyet Sultan İbrahim'in yanına giderek hal kararını tebliğ ediyordu. Sultan İbrahim bu kararı kabul etmiyor, direniyordu. Akli dengesinin bozuk olduğu ileri sürülen padişah bu sırada akıllıca sözler sarf ediyordu. ''Şu kadar çocuğu mu padişah edeceksiniz? Öyle bir çocuğun padişahlığı nasıl caiz olur? Demek ki Sofi Mehmet Paşa'yı işaret ederek bu ihtiyarı padişah edeceksiniz. Hiç vezir padişah olur mu? Bu çocuk benim oğlum değil mi?'' Hammer, adı geçen eser, cilt 10, sayfa 119. Sultan Halife, Şeyhülislam ile Ocak Ağalarını kendisine ihanet etmekle suçluyor, beddualar ediyordu. Ancak silahlar ile çuhadar işi daha fazla uzatmamak amacıyla padişahın kollarına girerek onu adeta zorla götürüyorlardı. Hal edilen padişah kuşhane hapishanesine konuluyordu. Küçük bir penceresi bulunan bu hapishane iki odadan ibaretti. Ancak sorun yine de tam anlamıyla çözülemiyordu. Sultan İbrahim hal edilirken 1642 yılında doğan oğlu Mehmet henüz 6 yaşındaydı ve 1648 yılında tahta çıkarak padişah oluyordu. Siyasi anlamda vesayeti ise Valide Sultan ile Sadrazam Sofi Mehmet Paşa'da bulunuyordu. Yani Sultan İbrahim haklı çıkıyor, padişahın küçük bir çocuk olması nedeniyle Sadrazam Sofi Mehmet Paşa adeta saltanat yetkilerini ve otoritesini elinde bulunduruyordu. Bu ise bir bakıma, çünkü Sadrazam belirli ölçüde ocağa karşı da direniş gösteriyordu, Çar Rüklü Bektaşiye'nin devleti ipotek altına alması anlamına geliyordu. Fakat bu durum Yeniçerilerle sürekli bir otorite ve egemenlik mücadelesi içinde bulunan sipahileri rahatsız ediyordu. Nitekim Curusan 10 gün sonra sipahiler hoşnutsuzluklarını dile getirmeye başlıyor, sağda solda Sultan İbrahim'in lehine konuşuyor, çocuk yaştaki padişahın devleti yönetemeyeceğini, saltanat makamının ciddiyetine yakışmadığını açıkça seslendiriyorlardı. Bu söylentilerin bir süre sonra eyleme dönüşmesi ihtimali Şeyhülislam Abdurrahim Efendi'nin, Sadrazam Sofi Mehmet Paşa'nın, kazaskerlerin ama en çok da ocağın dört direğinin uykularını kaçırıyordu. Zira durumun eskiye dönmesi onların başının gitmesi anlamına geliyordu. Bu nedenle İbrahim'in vücudunun en kısa zamanda ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bunun için fetva gerekiyor ve Şeyhülislam ölüm emrini şu hükme dayandırıyordu. İki halife içtima ederse birisini öldürünüz. Hammer, adı geçen eser, cilt 10, sayfa 120. İnfaz 18 Ağustos 1648 günü gerçekleştiriliyordu fakat bu iş o denli kolay olmuyordu. Sadrazam ile Şeyhülislam'ın adamları kuşhanedeki hapishanenin kapılarını kırarak içeri giriyorlardı. Cellat Kara Ali görevden kurtulabilmek için kaçıp saklanıyordu. Fakat o zamana kadar ehli tasavvuf rolü oynayan, kimi derviş kimi sofi kisvesi altında kalenderi Bektaşi kimliğinin otorite karşıtı karakterini gizleyen, gerçekte ise iktidar ve otorite hırsının sınırı bulunmayan Sadrazam Mehmet Paşa, ''Cellat nerede, şu melun nerede?'' diye bağırıyordu. Ağlayarak ortaya çıkan Kara Ali gözyaşları içinde Sofi'nin ayaklarına kapanıyor, ellerinin ve ayaklarının titrediğini, bu işi yapamayacağını söyleyerek kendisinin öldürülmesini istiyordu. Fakat Sofi Mehmet değnekle kendisine vuruyor, yardımcısı Hammal Ali'yi de beraberine alarak Şeyhülislam ile birlikte İbrahim'in yanına giriyordu. İbrahim onları görünce bu zalimler beni öldürecekler aman aman diye bağırıyordu. İbrahim Şeyhülislam'a ve diğerlerine yaptığı iyilikleri sayıyor, kendisini öldürmemelerini istiyordu. Nihayet şehametli kemen sözlerine ve hayatına hatme yani son verdi. Hammer, adı geçen eser, cilt 10 sayfa 121. Mafyoz otorite iktidara yürüyor. Sultan İbrahim'in hal ve katledilmesiyle birlikte merkezi otoriteye ortak olmak isteyen mafyoz unsurlar önemli bir kazanım elde etmiş bulunuyorlardı. Bu unsurların başında da Arnavut kökenli Ocak Ağaların önderlik ettiği Ocaklılar yer alıyordu. Oluşan yeni ortam zaten mafyoz karaktere sahip olan Ocaklılara hangi avantajları sağlıyordu? Süreci analiz ederek saptamaları olaylarla kanıtlayabilir misiniz? Ocağın yeniden mafyalaşarak mutlak otoriteyi ipotek altına alması hangi aşamalardan geçiyordu? Sultan İbrahim'den sonra merkezi yönetimde oluşan yeni dengelerde mafyoz unsur ve oluşumlar nasıl bir rol oynuyor, ne tür etkiler yapıyordu? Gerek Ortodoks Arap Sünni İslami anlayış karşısında kalenderi Bektaş heterodoks inanca dayanması nedeniyle ikilem oluşturması, gerekse devşirme uygulamasını yol açarak yerleştirip gelenekleştirdiği çifte ahlak anlayışını mafyoz bir zemin hazırlaması nedeniyle Kapıkulu Ocakları, özellikle de Yeniçeriler mutlakiyet rejiminin mutlak iradesi olan Sultan Halife yani Sünni ile zaten gizliden ve açıktan sürekli rekabet ve husumet içinde bulunuyorlardı. Bu rekabet Fatih Sultan Mehmet döneminde belirginleşiyor, Sultan 3. Murad'a kadar tırmanış gösteriyor, Sultan 2. Osman'ın katledilmesiyle de rekabetten çıkarak kanlı hesaplaşmalara dönüşüyordu. Sultan Halife 4. Murad'ın mutlak otoritesini şiddet dehşet politikası izleyerek devlet otoritesi adına kılıç, kemen, cellat üçlüsüne dayandırması amaçlanan sonucu doğuruyordu. Böylece mafyoz karakterli ocakların zorba haşere otoritesi geriliyor, siniyordu. Fakat rekabet ve çatışmaların kökeninde mevcut olan ve varlığını doğal olarak koruyan, öncelikle ortodoks heterodoks zıtlaşması adeta uykuya yatıyor, uyanmak için de sürekli fırsat kolluyordu. Şurası muhakkak ki ocaklılar ve özellikle de önderlerine ulaşan ümera, yüksek rütbeli subaylar açıkça dile getirmeseler bile heterodoks inanç zeminde bir devlet otoritesi ve yapılanması oluşturmak amacını içten içe taşıyorlardı. Bu durum onları çarpıcı bir biçimde ikilem içine itiyordu. Hem mutlakiyet rejiminin silahlı gücü olarak Sünni Sultan Halife uğruna kan döküp can vermek zorunluluğu içinde bulunuyor, hem de o Sünni otoritenin yerine kalenderi Bektaşi geleneğin öngördüğü heterodoks eğimli isyankar otoriteyi geçerli kılmaya çalışıyorlardı. Hem kendilerini Bektaşi derviş olarak tanımlıyor ve Bektaşi ayinlerinin bir ritüeli olan şarap içmekten kaçınmıyor, hem de Sünni Sultan Halife'nin otoritesi altında oluşan Sünni Şeyhülislam ve ulema yapılanması ile eşgüdümlü bir uyum içinde çalışmak zorunda kalıyorlardı. Eskiden beri var olan ve mafyoz toplum yapısının özünü de oluşturan bu mafyoz olgu ve anlayış, merkezi mutlak otoritenin yeniden zafiyet göstermesiyle birlikte su yüzüne çıkıyor, iktidar otorite rekabeti çatışması olarak tırmanış gösteriyordu. Bu tırmanış, 1960'lı yıllardaki çiçek çocukları hippi anımsatan bir kimlik sergileyen Sultan İbrahim zamanında canlanmaya başlıyordu. Ancak katledilmesinden ve yerine 6 yaşındaki Sultan 4. Mehmet'in saltana getirilmesinden epeyce bir zaman geçtikten sonra bu tırmanış hızlanıyordu. Hemen kaydetmek gerekir ki hem Ortodoks hem de Heterodoks kanat Sultan İbrahim'in hal edilmesi konusunda ortak bir kanaate sahip bulunuyor, bu yolda da yine birlikte hareket ediyorlardı. Unutmamak gerekir ki Sultan İbrahim tam bir Sünni halife gibi davranmıyor, bu nedenle de başta Şeyhülislam olmak üzere ulemanın kızgınlığını üzerinde topluyordu. Örneğin Anadolu Kazaskeri Hanefi Efendi Sultan Halife İbrahim'in halledilmesi için Valide Kösem Sultan'a gerekçeli sıralarken şunları söylüyordu. Bütün Müslümanlara acıyarak bu işin bir an evvel bitmesine himmet buyurunuz. Zira hal müşkül oldu. Düşman etrafa hücum etti. Müsadere ve rüşvetle nizamı devlet elden gitti. Padişah havai nefsiyle meşgul. Tedbiri umur saltanattan atıldır. Adab-ı şeriye meri değildir. Davul zurna çeng şeştar sesi Ayasofya minarelerinde müezzinlere ezanı yanıltıyor. Kimse nasihat edemez. Herkes canı korkusundadır. Hatta sultanımı bile bir defaat gücendirdiler. İnsaf haricinde salgınlar, bedestanı basıp tüccar malını gasp eden almalar, nahak katiller, kadınların tasallut ve ricasıyla namustahakların aleme istilası bunun zamanında haddi geçmiştir. Bir veçhe ile kabili islah değildir. Hammer, adı geçen eser, cilt 10, sayfa 117-118. Ayrıca hal heyetinde bulunan Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi de padişahın yüzüne karşı şunları söylüyordu. Hayır, sen padişah değilsin. Ümur-i şeriye ve diniyeye tekayüt etmeyerek cihanı harap ettin. Vaktini leyf, yani oyun, eğlence, faydasız işler ve gafletle geçirip rüşveti teammim, zalimleri aleme musallat, beytül mali itlaf ve israf ettin. Hammer, adı geçen sen, cilt 10 sayfa 119. Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesi sırasında tüm taraflar aynı safta bulunuyordu. Fakat bu anti-İbrahim cephesinde yer alan tüm kişi ve gruplar farklı hesaplar yapıyordu. Sultan Mustafa, Sultan Osman ve Sultan İbrahim dönemlerinde haremi hükmeden ve padişahlar üzerinde etkinliğini ve otoritesini hissettiren, valide kösen Mahbeyker Sultan kendisini eski saraya sürerek geri plana iten Sultan İbrahim'den kurtulmak istiyordu. Böylece 6 yaşındaki 4. Murat rüştünü ispat edene kadar o, padişah adını ülkeyi yönetmeyi umuyordu. Mutlak otoriteyi ele geçirince hem sadrazam ve ocak ağalarını hem de Şeyhülislam ve ulemayı kendisine bağlayarak gücünü göstermeyi planlıyordu. Ne ki bu planda yanılıyor, torunu 4. Mehmet'in annesi Valide Turhan Sultan'ı hesaba katmıyordu. Şeyhülislam ve ulema ise sadrazam ve ocaklar karşısında valide sultanların kendilerine dayanmak zorunda kalacaklarını ve dinsel otoriteyi kendileri temsil edeceği için Enderun ve Birun'un desteğiyle ocaklar karşısında güçlü bir konumda bulunacaklarını umuyorlardı. Sadrazam ile ocak ağalarının durumu dıştan göründüğünden farklı bulunuyordu. Sadrazam sofi ve derviş kisvesi altında tasavvuf ehli gibi görünüyor, dinsel eğilim sergiliyorsa da son derece dünyevi hırslar besliyor, güç ve iktidarı amaçlayan hedefler peşinde koşuyordu. O Sultan İbrahim'in ortadan kalkması sonucu Valide Kösem Sultan'ın bir kadın olarak ülkeyi yönetemeyeceğini düşünüyordu. Böylece çocuk padişahın otoritesini sadrazam olarak kullanabileceğini hesaplıyordu. Ayrıca otoriteyi ele geçirince iktidar basamaklarını çıkarken kullandığı ocak ağalarını da sindireceğini, ocağın kendisine duyduğu saygı ve gösterdiği bağlılık nedeniyle ağalardan gelecek muhalefetin de pek de etkili olamayacağını düşünüyordu. Ancak Arnavut ocak ağalarının, yani Çar Rüknü Bektaşiye'nin bakış açısı ve hesapları diğerlerinden çok daha farklı bulunuyordu. Her şeyden önce silah, yani vurucu güç onların elindeydi. Onlar ise kendi otoritelerinden başka hiçbir otoriteyi, hatta sipahilerinkini bile kabullenmek eğiliminde değillerdi. Ocağın dört direği Sultan Halife İbrahim döneminden başlayarak ve amaçlarına ulaşmak uğruna her muhalif odaklı işbirliği yaparak kendi hedeflerine ve ikballerine doğru adım adım ilerliyorlardı. Tehdit, şantaj, baskı, cinayet, soygun, şiddet, işkence, sahtekarlık, yalan, kara borsa ve riya başta olmak üzere her türlü mafyos yöntemi ve yolu kullanıyor, kendi çıkar gruplarının egemenliğini tesis etmek için sessiz ve derinden ama hiç durmadan ilerliyorlardı. Onların bu davranışları ve elde ettikleri başarılar, arkalarından gelen ocaklıların yolunu da açıyor, ocaklıların yasa dışılık alanındaki küstahlık ve cesareti günden güne artıyordu. Unutmamak gerekir ki kendi aralarında besa vererek örgütlenen bu dört Arnavut ağı ocak içindeki güçlü bir Arnavut güruhuna dayanıyor, etkinlik ve otoritelerini buradan aldıkları güç ile sağlıyorlardı.